Ayrım 26.
34. Bekçi muhtarlık odasının önünde bekleyen köylülerin başına dikilmiş, bir yandan onları bakışlarının içinde tutmaya çalışıyor, bir yandan da kimseye sezdirmeden değirmene uzanan yola bakıyordu arada bir. Artık her gün bayrak direğinin çevresine toplanan bu insanların tam olarak neyi amaçladıklarını anlayabilmiş değildi. Aksakallı yaşlıların burun buruna verip alçak sesle konuşmalarına bakılırsa köy meydanındaki koku yüzünden orada gibiydiler. Belki de onun kaynağını merak ediyorlardı günlerdir. Öğrenebilmek için de işlerini güçlerini bırakarak o garip kokunun ortasına gelip oturuyorlardı. Bir yandan da bekçi onların birbirlerinden habersiz hep birlikte muhtarı beklediklerini düşünüyordu. Dönse dönse ancak bu durumda dönecekti sanki muhtar. Kağnılardan dökülen buğday saplarıyla altuni bir renge bürünen değirmen yolundan atını süre süre çıkıp gelecekti. Bu kadar geciktiğine göre terkisinde güvercin de olacaktı tabii. Upuzun saçları sarsıldıkça belini dövecekti. "O da ne?" diye haykırdı bekçi. Köylüler onun sesini duyar duymaz hep birlikte ayağa fırladılar. Ellerini gözlerine siper ederek değirmene doğru baktılar. Uzakta altuni parıltılarının sonunda eciş bücüş bir karaltı vardı. Karaltı suda kayarcasına yer değiştirdi sonra. Güneşin altında titreşe titreşe dereye indi. Çıktığında irileşmişti. Yavaşlığına bakılırsa yorgundu üstelik. Arada bir sendeliyordu. "Kim acaba?" dedi Nuri. "Yürüyüşünden tanınmıyor," diye mırıldandı bekçi. "Sırtında yükü var." "Reşit olabilir mi?" dedi biri. "Yok," dedi bir başkası. "Az önce döndük köye." Bekçi öfkelenmişti. "Susun lan!" diye bağırdı. Sustular. Köy meydanındaki o garip kokunun boyutlarını aşan derin mi derin bir sessizliğin içinden öylece bakıyorlardı. İrileşen karaltı artık epeyce yaklaşmıştı. Her adımda uçacakmış ya da dalı kolu gitgide çoğalıyormuş gibi karmaşık bir görünüme bürünüyordu. Derken altuni parıltılardan sıyrılarak yavaş yavaş cennetin oğluna benzedi. Sırtında kocaman bir çuval vardı sanki. Ikına sıkına güçlükle yürüyordu. "Bu deli dağlarda ne kadar yılan varsa toplayıp geliyor herhalde," diye homurdandı Nuri. Kalabalık bu sözlerden sonra biraz gevşemişti. Hatta kimileri elini gözlerinin üstünden indirip oturmaya niyetleniyordu ki bekçi ansızın kaputunu savurta savurta koşmaya başladı. Neler olup bittiği anlaşılamadı önce. Oturmaya niyetlenenler alelacele kalkarken birkaç kişi bekçinin peşinden koştu. Cennetin oğlu kendisine doğru gelenleri görünce durmuştu. Pis pis sırıttı ona. "Güvercini buldum," diye bağırdı. "Buldum güvercini." Bekçi birdenbire durup mavzerini doğrulttu hemen. "Seni kepek seni," dedi dişlerinin arasından. Cennetin oğlu şaşırmış, destek ararcasına bekçinin arkasında duran köylülere bakıyordu. Sonra sırtındaki kızı yavaşça bıraktığı yere birkaç adım uzaklaşıp çevresine telaşla göz gezdirdi. "Kaçma," diye bağırdı bekçi. "Kaçarsan vururum." Kaçmadı cennetin oğlu. Yüzünde gitgide korkunun rengini alan kekre bir gülümseyişle bekledi. Elleri o anda nereden getirildiği anlaşılamayan boklu bir urganla birbirine sımsıkı bağlanıp yüzüne avuç avuç tükürülürken hiç konuşmadı. Bekçi urganın öteki ucunu bileğine dolamış kalabalığın önü sıra asılıyordu. Kim zaman yıkılıyordu cennetin oğlu, kimi de dizlerinin üstünde ilerlemeye çalışırken toz duman içinde savrulup giden asker kaputuna gözlerini dikip tuhaf tuhaf gülümsüyordu. Olup bitenlerle uzaktan uzağa alay ediyordu sanki. Yüzünü yırtıp geçen taşlara, kulaklarının içine dolan tozlara ve iki yanından akıp geçen ayaklara aldırdığı yoktu. Gene de bir ara başını yerden kaldırıp güvercini aradı gözleriyle. Geride köylülerden birinin sırtındaydı. Boşlukta iğde dalı gibi sallanan incecik kolları arada bir gözden kaybolup yeniden görünüyordu. Köy meydanına girdiklerinde bekçi, urganın ucunu muhtarlık odasına doğru çekti. Kalabalık büyümüştü birden. Avlu duvarlarından başını uzatıp bakan kadınlar, dam başlarındaki köylüler, ahırdakiler, harmandakiler ve çocuklar, ardından da köpekler muhtarlık odasının önüne toplanmıştı. Kadınlar çocukları ite kaka öne geçtiler, sonra yere bırakılan güvercinin çevresini sardılar. Biri belinden peştemalını çözüp onun çıplak omuzlarına, biri alnındaki çatkıyı saçlarını örttü hemen. Biri de eteğinin uçlarını düzeltip yer yer kuru kan lekeleriyle dolu küçücük ayaklarını avuçlarının içine aldı. Yüreklerinde ne denli şefkat varsa bir anda hepsini sunmaya çalışıyorlardı ama güvercinden bir tepki gelmiyordu. Kendisine uzanan ellerin sıcaklığını, kulağının dibinde dolaşan sözcüklerin yumuşaklığını, yüzünde toplanan bakışların kederini hiç görmüyordu sanki. Ürkütülmüş bir kirpi gibi top top olmuştu. Reşit karısıyla birlikte koşup geldiğinde, bekçi urganın ucunu bayrak direğine bağlamış, ne yapacağını kestiremeden Cennet'in oğluna bakıyordu. Reşit dövüne dövüne ağlayarak köy meydanını birbirine katan karısını tutmaktan kızını göremedi önce. Yuvarlanıp giden şapkasını başına gelişi güzel kondurmuş, kadınların uğultusuna doğru sürükleniyordu. Derken kadınlar elinden aldı karısını. Kollarına girip yavaş yavaş güvercinin yanına götürdüler. Ana kız kocaman bir ağıt çemberinin ortasında birbirine sarıldı sonra. Uzun süre öylece hareketsiz kalıp gözyaşı döktüler. Ana bir ara kızına başından neler geçtiğini sordu ama güvercin ağzını açıp tek söz etmedi. Ağlamayı da kesti hatta. Onca feryadın, onca figanın ve hıçkırığın arasında derin bir sessizliğe gömüldü. Cennet'in oğluysa bayrak direğinin dibinde ağulanmış köpek gibi mızıklanıyordu bu sırada. Olup bitenleri anlayamıyordu bir türlü. Zaten baştan beri anlayamamıştı. Gene de birileri anlar diye güvercini nereden bulduğunu peltek bir dille anlatmaya çalışıyordu. Oysa kimse işitmiyordu onu. Herkes yanından geçiyor, çevresinden dolaşıyor, karşısında duruyor ama bir kere bile olsun dönüp yüzüne bakmıyordu. Artık her gün sokaklarda gösteri yaptığı çocuklar da uzaktı ona. Giderek azalan ilgileriyle kalabalığın arkasında kalmışlardı. Belki de az sonra her şeyi büyüklere bırakıp kendi dünyalarına çekip gideceklerdi. Derken Rıza koştu geldi, nerede kaldıysa. Kalabalık onun ana son kokulu sesini işitir işitmez endişeyle dalgalandı. Bekçi ne olur ne olmaz gelip ümüğüne çöker korkusuyla Cennet'in oğluna biraz daha yaklaşmıştı. Ama Rıza önce güvercine koştu, homurdana homurdana çocukları geçip kadınların arasına dalmış, balon gibi şişen gözlerini nereye çevireceğini bilemeden telaşla ilerliyordu. Güvercinin önünde diz çöktü sonra. Onu kimin kaçırdığını sordu, nereye kaçırdığını, neler yaptığını. Ama kız gene konuşmadı, gözlerini toprağa dikmiş, soluk bile alıp vermeden öylece oturuyordu. Rıza da oturdu bir süre, sonra bir süre daha oturdu aynı şeyleri bakışlarıyla sorarak. Belki bir süre daha oturacaktı. Ama artık dayanamadı. Güvercinin sessizliğini ikiye bölen bir hızla tabancasını çekip ayağa kalktı. Köy meydanı uğuldadı bir an. Kalabalık olduğu yerde korkuyla fokur fokur kaynadı. Kadınlar güvercinin üstüne atılmıştı hemen. Onu aralarına alıp inanılmaz bir beceriyle gözden silmişlerdi. Oysa Rıza, kendisini durdurmaya çalışan birkaç yaşlının elinden sıyrılmış, kalabalıktan yükselen yakarışlara aldırmadan bayrak direğine doğru yürüyordu. "Gelme!" diye bağırdı bekçi. "Bir adım daha atarsan vururum." Rıza durmuştu. Gözlerini bekçinin gözlerine dikip üst üste yutkundu. "Ver şu deyusu bana," dedi öfkeden titreyen sesiyle. "Onun kanını içmek farz oldu." Bekçi hiç istifini bozmadı. Aslında Ramazan'ı bunca yıldır besleyip büyüten Rıza'yı vurabileceğinden pek emin değildi. Zaten mazeri doğrultur doğrultmaz elleri titremeye başlamıştı. "Git başımdan," dedi yumuşak bir sesle. "Muhtar dönene kadar Cennet'in oğlu benden sorulur. Kimseye vermem." Rıza gitmedi tabii. Çevresine toplanan aksakallı yaşlıların söylediklerine kulak asmadan orada elinde tabanca bir inat keçisi gibi bekledi. Güvercinle Rıza arasında bölünen Reşit ne yapacağını şaşırmış, ortalığı yatıştırmak için midir nedir, kendi kendine bir şeyler mırıldanarak kimi zaman bekçiye doğru yaklaşıyor, kimi de alelacele koşup yaşlıların arasına karışıyordu. Sonunda imam ikna etti Rıza'yı. Elindeki tabancayı beline sokturdu. Yine de Rıza koluna girenlerin ortasında dünyanın bütün içkilerini içip tüketmiş gibi sürüklenip giderken ikide bir havaya zıplayarak önünde sonunda cennetin oğlunu kurşun yağmuruna tutacağını söyledi.
Ayrım sonu.